Beşinci ayrım.
Mutlak doğru, mutlak güzel ve mutlak iyi. Bu felsefe kursuna başlarken bir filozofun projesinin ne olduğunu sormanın genellikle çok yerinde bir şey olduğunu söylemiştim. Şimdi yine soruyorum. Platon'un özellikle araştırdığı konu neydi? Kısaca Platon'un mutlak ve değişmez olan ile değişen arasındaki ilişkiyle ilgilendiğini söyleyebiliriz. Tıpkı Sokrates öncesi filozoflar gibi. Sofistler ile Sokrates'in doğal bilim konularından çok insana ve topluma yöneldiklerini söylemiştik. Ama yine de onlar da mutlak ve değişmez olan ile değişen arasındaki ilişkiyle ilgileniyorlardı. İnsan ahlakıyla toplumun idealleri ya da değerleri arasındaki ilişkiye bakıyorlardı. Sofistler genel hatlarıyla neyin doğru, neyin yanlış olduğunun siteden siteye ve kuşaktan kuşağa değiştiğini söylüyorlardı. Yani doğru ve yanlış değişen bir şeydi onlara göre. Sokrates ise bunu kabul edemiyordu. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösteren tümüyle mutlak ve zamandan bağımsız kurallar olduğuna inanıyordu. Mantığımızı kullanarak hepimiz bu tür normlara ulaşabiliriz. Çünkü tam da mantığımızdır mutlak ve değişmez olan diyordu. Dediklerimi izleyebiliyor musun Sophie? İşte bu noktada Platon devreye giriyor. Platon hem doğada mutlak ve değişmez olanla hem de ahlak ve toplum yaşamı konusunda mutlak ve değişmez olanla ilgileniyor. Çünkü Platon için bu ikisi aynı şey. O mutlak ve değişmez olan bir gerçeklik arıyor. Filozoflara tam da bu yüzden ihtiyacımız var. Onların derdi yılın en güzel kızını ya da perşembe pazarının en ucuz domatesini bulup çıkarmak değil. Bu yüzden de pek sevilmezler zaten. Filozoflar bu tür boş ve gündelik konuların dışına çıkmaya çalışırlar. Mutlak doğru, mutlak güzel ve mutlak iyi olanı bulup çıkarmaya çalışırlar. Böylece Platon'un felsefi projesinin genel hatlarını görmüş olduk. Bundan sonra konuları teker teker ele alacağız. Avrupa felsefesine büyük etkisi olmuş bu ilginç düşünce tarzını anlamaya çalışacağız. İdealar dünyası. Empedokles ve Demokritos doğadaki her şey akar demekle beraber hiçbir zaman değişmeyen bir şeyler de dört ana madde ya da atomlar olması gerektiğini söylüyorlardı. Platon da bu konuda düşünüyordu ama diğerlerinden oldukça farklı bir biçimde. Platon doğada görüp dokunabildiğimiz her şeyin değişken olduğunu söylüyordu. Sonsuza dek kalan yok olup gitmeyen ana maddeler yoktur. Duyular dünyasına ait olan her şey zamanın yok edeceği maddelerden oluşmuştur. Ama aynı zamanda her şey mutlak ve değişmez bir biçimden doğar. Anlıyor musun? Hayır, öyle mi? Niçin bütün atlar aynıdır Sophie? Belki de hiç de aynı olmadıklarını düşünüyorsundur. Ama yine de bütün atlarda ortak olan bazı şeyler vardır. Bir atı diğerinden ayırmakta güçlük çekmememizi sağlayacak olan bir ortaklık vardır. Bir tek at değişir elbette. Yaşlanır, topallamaya başlar, zamanla hastalanır ve ölür. Ancak at biçiminin kendisi mutlak ve değişmezdir. Dolayısıyla Platon'a göre mutlak ve değişmez olan şey fiziksel bir ham madde değildir. Mutlak ve değişmez olan şey tüm şeylerin ona benzeyerek oluştuğu bir takım tinsel ya da soyut örnek resimlerdir. Altını çiziyorum. Sokrates öncesi filozoflar bir şeylerin gerçekten değiştiğini varsaymak zorunda kalmadan doğadaki değişimlere oldukça kabul edilebilir bir açıklama getirebilmişlerdi. Doğa süreçlerinde mutlak olan ve devamlı çözülmeden kalan en küçük parçacıklar vardır demişlerdi. Pekala Sophie. Buna diyeceğim tek şey bu. Pekala. Ama bu filozoflar bir zamanlar bir atı oluşturan en küçük parçacıkların nasıl olup da 4 ya da 500 yıl sonra yeni bir at oluşturabileceklerini açıklayamıyorlardı. Ya da örneğin bir fili ya da bir timsahı. Platon'un söylemek istediği Demokritos'un atomların hiçbir zaman bir fil ya da timsah olmayacağıydı. Tam da bu nokta oluşturuyordu Platon'un çıkış noktasını. Ne demek istediğimi anlıyorsan bu paragrafı atlayabilirsin. Ben yine de vurgulayayım. Elinde bir takım legolar var ve bunlardan bir at yapıyorsun. Sonra legoları birbirinden ayırıp bir torbaya koyuyorsun. Torbayı şöyle bir sallamakla ortaya yeniden bir at çıkmasını bekleyemezsin. Lego parçaları kendi başlarına yeniden bir at oluşturabilirler mi? Hayır. Atı tekrar sen yapmak zorunda kalırsın Sophie. Ve atı yeniden yapabilmeni sağlayan şey kafandaki bir atın nasıl olduğunu gösteren resimdir. Legolarla yaptığın ilk at, daha sonra yapacağın atlara bir örnek oluşturmuştur. 50 çörekle ilgili soruyu cevaplayabilmiş miydin? Senin uzaydan gelmiş olduğunu ve o zamana dek tek bir fırın görmemiş olduğunu varsayalım. Bir anda içinden güzel kokular gelen bir fırın ve fırının vitrininde birbirinin tıpatıp aynı 50 çörek görüyorsun. Herhalde kafanı kaşıyıp bu çöreklerin nasıl böyle birbirinin aynı olduğunu kendine sorardın. Tabii çörek adamların bir tanesinin bir kolu eksik olabilir. Bir başkasının başının bir kenarı parçalanmış olabilir ya da bir başkasının karnında bir tepecik oluşmuş olabilir. Ancak bir süre düşündükten sonra tüm çörek adamlarının ortak bir bileşeni olduğunu anlardı. Hiçbiri tamamen mükemmel olmasa da hepsinin ortak bir kökenden geldiğini tahmin ederdin. Tüm çöreklerin tek ve aynı bir biçimden oluştuğunu anlardın. Daha da ötesi Sophie, bu biçimi görmek için içinde güçlü bir istek duyardı. Çünkü kalıbın kendisi tüm bu yarım yamalak kopyalardan çok daha mükemmel ve bir bakıma çok daha güzel olmalı diye düşünürdün. Bu sorunun cevabını kimseye danışmadan kendi başına verebildiysen, sen de felsefi bir problemi tam da Platon gibi çözmüşsündür demektir. Filozofların çoğu gibi o da uzaydan dünyaya düşmüştü. Tavşanın tüylerinin en dışındaki, en ince kıllarda yaşıyordu. Doğadaki tüm şeylerin nasıl böyle birbirine benzediğini merak ediyor, etrafımızda gördüğümüz her şeyin üstünde ya da arkasında sayısı sınırlı bir takım biçimler olması gerektiğini düşünüyordu. Platon bu biçimlere ideyalar adını veriyordu. Ona göre tüm atların, domuzların ve insanların gerisinde at ideyası, domuz ideyası ve insan ideyası vardı. Aynen sözünü ettiğimiz fırıncının çörek insanlar, çörek domuzlar veya çörek atlar yapabilmesi gibi. Çünkü bir fırıncının mutlaka birden çok kalıbı vardır. Ancak her tür çörek için tek bir kalıp yeterlidir. Sonuç. Platon, duyular dünyasının arkasında bir başka gerçeklik olması gerektiğine inanıyordu. Bu gerçekliğe ideyalar dünyası adını veriyordu. Bu dünyada doğada gördüğümüz olayların arkasındaki mutlak ve değişmez örnek resimler bulunur. Bu ilginç anlayışa Platon'un idea öğretisi diyoruz. Kesin bilgi. Buraya kadar konuyu takip edebildin sanırım sevgili Sophie. Ancak Platon'un bunları sahiden sözcük anlamında demek isteyip istemediğini merak ediyorsundur belki. Platon bu tür biçimlerin apayrı bir gerçeklik olarak var olduğuna sahiden inanıyor muydu? Tüm yaşamı boyunca bunun harfi harfine böyle olduğunu söylemek istemedi kuşkusuz. Ancak Platon'un bir takım diyaloglarında bu böyle anlaşılmalı. Şimdi onun gerekçesini anlamaya çalışacağız. Bir filozof mutlak ya da değişmez olan şeyi anlamaya çalışır. Örneğin bir sabun köpüğünün varoluşuyla ilgili bir felsefe tezi yazmanın pek anlamı yoktur. Öncelikle bir sabun köpüğünü inceleyene kadar sabun köpüğü yok olur. İkincisi, hiç kimsenin görmediği ve üstelik yalnızca 5 saniye süresince var olmuş olan bir şey hakkında yazılmış bir felsefi tezi satmak da pek kolay bir iş olmaz. Platon, etrafımızda gördüğümüz her şeyin, evet, dokunup hissedebildiğimiz her şeyin bir sabun köpüğüyle karşılaştırılabileceğini söylüyordu. Çünkü duyular dünyasında var olan hiçbir şey kalıcı değildir. İnsanların ve hayvanların bir zaman gelip yok olduğunu ve öldüğünü biliyorsun tabii. Hatta bir mermer taş bile değişir ve yavaş yavaş yok olur. Akropolis mahvolmuş bir halde Sophie. Bana sorarsan müthiş bir skandal bu. Ama ne yapayım ki durum böyle. Şimdi Platon'un söylemek istediği, sürekli değişen şeyler hakkında kesin bir bilgiye sahip olamayacağımız. duyular dünyasına ait olan şeyler hakkında, yani dokunup hissedebildiğimiz şeyler hakkında sadece kesin olmayan bir takım düşüncelerimiz veya kanılarımız olabilir. Sadece aklımızla bildiğimiz şeyler konusunda kesin bilgiye sahip olabiliriz. Evet Sophie, bir daha açıklayayım. Tüm pişirme, kabarma ve kızartma süreci sonunda öyle başarısız bir çörek adam ortaya çıkmış olabilir ki, sırf ona bakarak onun hangi biçimden olduğunu anlayamayız. Ancak iyi ya da kötü, 20-30 çörek adam gördükten sonra çörek kalıbının nasıl olduğunu oldukça büyük bir kesinlikle söyleyebiliriz. Kalıbın kendisini görmemiş olsak bile söyleyebiliriz. Üstelik kalıbın kendisini görmenin bir işe yarayıp yaramadığı da tartışılır. Çünkü gözümüzle gördüğümüze güvenemeyiz her zaman. Görme yeteneği bile insandan insana değişir. Buna karşılık aklın bize söylediklerine güvenebiliriz. Çünkü akıl tüm insanlarda aynıdır. Bir sınıfta 30 öğrenciyle bir aradayken öğretmen gökkuşağındaki en güzel rengin ne olduğunu sorsa pek çok değişik cevap alabilir. Ancak 3 kere 8'in kaç olduğunu sorarsa tüm sınıfın cevabı aynıdır. Çünkü şimdi cevap veren aklın ta kendisidir. Ve akıl bir anlamda gördüğümüz ve duyduğumuzun tam tersidir. Aklın mutlak ve evrensel olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü akıl yalnızca evrensel ve mutlak olan ilişkilerden söz eder. Platon matematikle çok ilgilenirdi. Çünkü matematiksel ilişkiler hiçbir zaman değişmezler. Dolayısıyla matematik hakkında kesin bir bilgiye varabileceğimiz bir şeydir. Şimdi bir örnek vermenin tam sırası. Ormanda yuvarlak bir kozalak bulduğunu varsayalım. Belki sen bunun tam anlamda yuvarlak olduğunu düşünürken, arkadaşın Jorun kozalağın bir tarafının biraz düzcü olduğunu iddia edebilir. Ve başlarsınız tartışmaya. Ancak gözünüzle gördüğünüz şey hakkında kesin bir bilgiye sahip olamazsınız. Buna karşılık bir dairedeki açıların toplamının 360 derece olduğunu tam bir kesinlikle söyleyebilirsiniz. Bu noktada ideal bir daireden söz ediyorsunuzdur. Belki bu ideal daireye doğada rastlamak olanaksızdır. Ancak ideal daireyi onun nasıl olduğunu kavrayışınızla bulabilirsiniz. Bu noktada mutfakta gördüğünüz herhangi bir çörek adamdan değil, görünmeyen çörek kalıbından söz etmektesinizdir. Kısaca özetlersek, duyularımızla algıladığımız şeyler hakkında sadece kesin olmayan kavrayışlara varabiliriz. Ancak aklımızla kavradığımız şeyler hakkında kesin bir bilgiye ulaşabiliriz. Bir üçgenin iç açılarının toplamı daima 180 derecedir. Aynı biçimde duyular dünyasındaki tüm atlar tökezlese de at ideyası her zaman 4 ayağının üzerinde duracaktır. Ölümsüz bir ruh. Platon'un gerçekliği nasıl ikiye ayırdığını gördük. Birinci bölüm duyular dünyasıdır. Bu dünya hakkındaki yaklaşık ve mükemmel olmayan bilgilerimizi, yine bu kadar yaklaşık ve mükemmel olmayan 5 duyumuzu kullanarak elde edebiliriz. Duyular dünyasındaki her şey için, her şeyin değiştiği ve hiçbir şeyin sonsuza dek var olmadığı gerçeği geçerlidir. Duyular dünyasında hiçbir şey var değildir. Burada bir şeyler ortaya çıkar ve sonra ortadan kaybolur. İkinci bölüm ideyalar dünyasıdır. Aklımızı kullanarak bu dünya hakkında kesin bilgiye ulaşabiliriz. İdealar dünyası duyularla algılanamaz. Buna karşılık idealar ya da biçimler mutlak ve değişmezdir. Platon'a göre insanlar da ikiye ayrılmış yaratıklardır. Değişen bir vücudumuz vardır. Vücudumuz duyular dünyasına bağımlıdır ve bu dünyadaki diğer şeylerin, örneğin bir sabun köpüğünün kaderini paylaşır. Tüm duyularımız vücudumuza bağlıdır ve dolayısıyla güvenilmezdir. Ancak bizim bir de ölümsüz bir ruhumuz vardır ki bu ruh aklın yuvasıdır. Ruh maddesel olmadığı için idealar dünyasına girebilir. Neredeyse her şeyi söyledim. Ancak dahası var Sophie. İşte söylüyorum. Dahası var. Platon daha da ileriye giderek ruhun bir vücuda yerleşmeden önce de var olduğunu söylüyordu. Ruh önce idealar dünyasında var olur. dolapta diğer tüm pasta kalıplarıyla beraber en üst gözde durur. Ruh bir insan vücuduna girer girmez mükemmel ideaları unutur. Böylelikle bir süreç başlar. Evet, muhteşem bir süreç. İnsan doğadaki biçimleri algıladıkça ruhunda ufak kıpırdanmalar olur. İnsan bir at görür, mükemmel olmayan bir at yani. Evet, attan bir çörek. Bu insanın ruhunda, ruhun bir zamanlar idealar dünyasında gördüğü mükemmel at konusunda ufak bir kıpırdanma olmasına yeter. Böylece insanın içinde ruhun gerçek yuvasına bir özlem uyanır. Platon bu özlemi Eros diye adlandırır. Eros, sevgi demektir. Yani ruh, gerçek yuvasına sevgi dolu bir özlem duyar. Bu andan itibaren hem vücut hem de duyularla algılanan her şey mükemmelliğini yitirir ve önemsizleşir. Ruh, sevginin kanatlarında yuvasına, idealar dünyasına doğru yola çıkar. Ruh, vücudun zindanından kurtulur. Burada hemen Platon'un ideal bir yaşamdan söz ettiğinin altını çizmeliyiz. Çünkü insanların tümü hiç de ruhunu özgür bırakıp idealar dünyasına seyahat etmeye çıkarmaz. İnsanların çoğu idealarının duyular dünyasındaki görüntülerine saplanır kalır. Bir at görür, bir at daha görür. Ancak tüm atların yalnızca kötü birer kopyası olduğu gerçek atı göremez. Mutfağa girip çöreklerin üzerine atılır, ancak çöreklerin nereden geldiğini sormayı akıl edemez. Platon'un sözünü ettiği şey, felsefenin yoludur. Onun felsefesi, felsefi çabanın tanımlanması olarak okunabilir. Bir gölge görünce Sophie, bu gölgenin bir de sahibi olduğunu düşünürsün. Bir hayvan gölgesi görürsün. Bu belki de bir at gölgesi diye düşünürsün. Ama bundan tam da emin olamazsın. Dönüp gerçek ata bakarsın ki bu gerçek at elbette sürekli değişen at gölgesinden çok daha güzel, hatları çok daha belirgindir. Platon aynı şekilde doğadaki her şeyin, mutlak biçimlerin ya da ideaların birer gölgesi olduğunu söylüyordu. Ancak insanların çoğu gölgeler arasındaki yaşamından hoşnuttur. Bu gölgelerin birer sahibi olduğunu düşünmezler. Gölgelerin asıl olduğunu sanırlar. Yani gölgeyi gölge olarak algılamazlar. Böylece kendi ruhlarının ölümsüzlüğünü de unuturlar. Mağaranın karanlığından yukarıya giden bir yol. Platon tam da bunu anlatan bir benzetme yapar. Bu benzetmeye mağara benzetmesi diyoruz. Şimdi sana bunu kendi sözcüklerimle anlatacağım. Yer altındaki bir mağarada yaşayan bir takım insanlar olduğunu düşün. Bu insanlar sırtları mağaranın girişine dönük oturmaktadırlar. Elleri ve ayakları bağlıdır ve yalnızca mağaranın duvarını görebilmektedirler. Arkalarında yüksek bir duvar vardır. Yine bu duvarın arkasında insana benzeyen bir takım görüntüler, duvarın üzerine bir takım değişik cisimler tutmaktadırlar. Bu cisimlerin arkasında bir ateş yandığı için cisimlerin gölgesi mağaranın duvarına yansır. Mağarada yaşayanların gördüğü tek şey de bu gölge tiyatrosudur. Doğduklarından beri bu şekilde oturdukları için var olan tek şeyin gölgeler olduğunu sanırlar. Şimdi mağaradakilerden bir tanesinin bu esaretten kurtulduğunu varsayalım. Bunu öncelikle duvardaki gölgelerin nereden geldiğini kendi kendine sormaya başlayarak, sonunda da zincirlerini kopararak başarır. Arkasını dönüp duvarın üzerine tutulan cisimleri görünce ne düşünür sence? İlkin bu çok güçlü ışıktan gözleri kamaşır. Gördüğü keskin hatlı cisimlerden de gözleri kamaşır. Çünkü o ana dek yalnızca cisimlerin gölgesini görmüştür. Duvarın üstünden atlayıp ateşin yanından tırmanmaya başlar ve mağaranın dışındaki doğaya çıkınca gözleri daha da kamaşır. Ancak gözlerini biraz ovuşturduktan sonra her şeyin ne kadar güzel olduğunu görüp şaşkınlığa uğrar. Hayatında ilk kez renkleri ve keskin hatları görmektedir. Gerçek hayvanları ve çiçekleri de görür. Mağaradaki cisimlerin bunların kötü birer kopyasından başka bir şey olmadığını anlar. Ancak şimdi kendisine tüm bu hayvanların ve çiçeklerin nereden geldiğini soracaktır. O zaman gökyüzündeki güneşe bakıp, mağarada gölgeleri görmesini sağlayan şeyin yanan ateş olması gibi, doğadaki tüm çiçeklere, hayvanlara hayat veren şeyin de güneş olduğunu anlayacaktır. Şimdi halinden son derece memnun olan mağara adamı, doğaya koşup yeni kazandığı özgürlüğün tadını çıkarabilir. Ancak o, hala mağarada olanları düşünüp geriye döner. Döner dönmez diğer mağara adamlarını duvarda gördükleri gölgelerin gerçek şeylerin yalnızca birer benzetmesi olduğunu ikna etmeye çalışır. Ama ona kimse inanmaz. Duvarı gösterip gördükleri şeylerin var olan şeyler olduğunu söylerler. Sonunda onu bir güzel döverler. Mağara benzetmesiyle Platon, bulanık düşüncelerden doğadaki şeylerin gerisinde yatan gerçek idealara uzanan felsefe yolunu anlatır. Sokrates'i de düşünür kuşkusuz. Bildiklerinin yanlış olduğunu ve onlara gerçek bilgiye giden yolu göstermek isteyen Sokrates'i öldüren mağara adamlarını da. Bu şekilde mağara benzetmesi, filozofun cesareti, pedagojik sorumluluğunu anlatan bir benzetme olur. Platon burada mağaranın karanlığı ile yeryüzündeki doğa arasındaki ilişkinin doğadaki biçimler ile idealar dünyası arasındaki ilişkiye karşılık geleceğini anlatmak istiyor. Doğanın karanlık ve hüzünlü olduğunu kastetmiyor. Ancak doğa idealların açıklığıyla karşılaştırıldığında karanlık ve hüzünlüdür diyor. Güzel bir kızın fotoğrafı da karanlık ve hüzünlü değildir. Hatta tam tersi. Ancak bu yine de yalnızca bir resimdir. Filozofların devleti. Platon'un mağara benzetmesi Devlet adlı diyalogda yer alır. Platon burada ideal devleti de anlatır. Bu düşüncelerde yer alan örnek bir devlet ya da ütopik bir devlet anlamına gelir. Kısaca Platon burada devletin filozoflar tarafından yönetilmesi gerektiğini söyler. Bunun niye böyle olduğunu sorarsak, bize insanın nasıl oluştuğunu anlatmakla söze başlar. Platon'a göre insan vücudu üçe ayrılır. Baş, göğüs ve karın. Bu bölümlerin her biri ruhsal bir erdeme karşılık gelir. Baş, akla, göğüs, isteme, karın da haz ya da arzuya karşılık gelir. Bu üç ruhsal yeti bir ideale ya da bir değere de bağlanabilir. Akıl bilgeliğe ulaşmaya çalışır. İstek cesaret gösterir. Arzu da insanın ölçülü olması için denetlenir. İnsanın bu üç bölümü bir bütün içerisinde hareket etmeye başladığı zaman uyumlu ya da bütünlüklü bir insan ortaya çıkar. Okulda çocuklara önce arzunun nasıl denetleneceği öğretilir. Sonra cesaretleri geliştirilir. En sonunda da akılları ile bilgeliğe ulaşan yolu bulacaklardır. Platon tıpkı bir insan vücudu gibi yaratılmış bir devlet düşünür. Bu devlet aynı şekilde üçe bölünmüştür. Vücudun başı, göğsü ve karnı olduğu gibi devletin de yöneticileri, bekçileri veya askerleri ve ticaretle uğraşanları. Bunlara el işçileri ve köylüler de dahildir. Burada Platon'un Yunan tıp bilimini örnek aldığı açıktır. Sağlıklı ve uyumlu bir insan nasıl dengeli ve ılımlı ise, adil bir devlet de herkesin bütün içindeki yerini bilmesiyle ortaya çıkar. Platon'un felsefesinde genel olarak geçerli olduğu gibi, onun devlet felsefesi de rasyonalizmden etkilenir. İyi bir devlet yaratmanın yolu bu devletin mantıkla yönetilmesinden geçer. Başın vücudu yönetmesi gibi toplumu yönetenler de filozoflar olmalıdır. İnsan ile devletin üç bölümü arasındaki ilişkiyi kabaca göstermeye çalışalım. Vücut, baş, göğüs, karın. Ruh, mantık, istem, arzu. Erdem, bilgelik, cesaret, ölçülülük. Devlet, yöneticiler, bekçiler, tüccarlar. Platon'un ideal devleti eski Hint kast sistemini hatırlatır. Bu sistemde de toplumun iyiliği için her birey özel bir işleve sahiptir. Platon'un yaşadığı zamandan itibaren, hatta bundan daha öncesinden beri Hint kast sistemi yine bu üçlü bölünmeye dayanmıştır. Yönetici kast veya din adamları kastı, savaşçılar kastı ve ticaretle uğraşan kast. Günümüzde Platon'un devleti totaliter bir devlet olarak görülebilir. Ancak belirtmek gerekir ki Platon, kadınların da erkekler gibi yönetici olabileceklerini söylüyordu. Bunun da nedeni yöneticilerin siteyi yönetmesinin tam da akılla mümkün olmasıydı. Kadınlar da erkekler gibi aynı mantığa sahipti. Yeter ki onlar da aynı eğitimi alsınlar ve ev işleriyle çok fazla uğraşmasınlardı. Platon, aile ve özel mülkiyeti de reddediyor, bunların devleti yönetenler ve koruyanlar tarafından idare edilmesini savunuyordu. Çocukların eğitimi öyle önemli bir şeydi ki, bu teker teker kişilerin eline bırakılamazdı. Çocukları yetiştirmek devletin görevi olmalıydı. Platon, devlet idaresindeki çocuk yuvalarından ve tam gün okullardan söz eden ilk filozoftur. Platon, politikada bir takım hayal kırıklıklarına uğradıktan sonra Yasalar adlı diyaloğunu yazdı. Burada yasa devletini ikinci en iyi devlet biçimi olarak tanımlar. Özel mülkiyeti ve aile ilişkilerini bireye bırakır. Böylelikle kadının özgürlüğünü de kısıtlamış olur. Ama burada yine de kadınlarını yetiştirmeyen bir devletin yalnızca sağ kolunu çalıştırıp güçlendiren bir insana benzediğini söyler. Genel olarak Platon'un, hele yaşadığı döneme bakılacak olursa, kadınlar konusunda olumlu bir görüşe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Simpozyon adlı diyaloğunda Sokrates'e felsefi görüşlerini kazandıran kişi de Diotima adlı bir kadındır. İşte Platon'u anlattık Sophie. 2000 yıldan fazladır insanlar onun bu ilginç idea öğretisini tartışmışlar ve eleştirmişlerdir. Bunlardan ilki akademideki öğrencilerinden biri olan Aristoteles'tir. Aristoteles, Atinalı üçüncü büyük filozoftur. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Sufi, bir kütükte böyle oturmuş, Platon hakkında yazanları okurken, güneş doğuda, ormanla kaplı düzlüklerin üzerinden doğmuştu. O tam Sokrates'in mağaradan çıkıp, dışarıdaki güçlü ışığa bakarkenki halini okurken, güneş de ufku aşmıştı. Sanki o da yerin altındaki bir mağaradan çıkmış gibiydi. En azından Platon'u okuduktan sonra doğadaki şeyleri bambaşka bir gözle görmeye başlamıştı. Sanki renk körüydü daha önce. Bir takım gölgeler görmüş ama en belirgin ideaları görememişti. Platon'un mutlak, örnek resimler konusunda söylediği her şeyin doğru olup olmadığından emin değildi. Ancak yaşayan her şeyin, idealar dünyasındaki mutlak biçimlerin mükemmel olmayan kopyaları olduğunu düşünmek güzel bir şeydi. Tüm çiçeklerle ağaçların, insanlarla hayvanların mükemmel olmadığı doğruydu çünkü. Etraftaki her şey öyle güzel, öyle canlıydı ki, Sophie oturduğu yerde gözlerini ovuşturmak ihtiyacını hissetti. Tabii gördüklerinin hiçbiri sonsuza dek var olmayacaktı. Ama 100 yıl sonra da burada aynı çiçekler, aynı hayvanlar olacaktı. Her bir çiçek veya her bir hayvan yok olup unutulsa da her şeyin aslında nasıl olduğunu hatırlayan bir şey hep var olacaktı. Sophie etrafındaki yaratılmış şeyleri seyretti. Bir sincap bir anda bir çam ağacına tırmandı. Ağacın gövdesinin etrafında birkaç kez dolanıp dalların arasında kayboldu. "Ben bunu daha önce de görmüştüm," diye düşündü Sophie. Daha önce gördüğü bu sincap değildi elbette. Aynı biçimi daha önce görmüştü. Bir zamanlar ruhu daha vücuduna yerleşmeden önce mutlak sincabı idealar dünyasında görmüş olduğunu söylerken de haklıydı Platon belki de. Daha önce yaşamış olabilir miydi? İçinde altın bir top. Evet, zamanın bozamadığı bir hazine. Vücudu bir gün gelip yaşlanıp ölse de yaşamaya devam edecek olan bir ruh taşıyor olabilir miydi? Binbaşının evi. Aynadaki kız iki gözünü birden kırptı. Saat daha 7:15 geçiyordu. Eve gitmek için acele etmesine gerek yoktu. Annesi daha birkaç saat uyurdu kuşkusuz. Pazar günleri böyle tembellik etmeyi severdi. Alberto Knox'u bulmak için ormanda biraz daha gitse miydi? Ya köpek niçin öyle kötü kötü avlamıştı ona? Sophie kütükten kalkıp Hermes'in koşup kaybolduğu patikada yürümeye koyuldu. Elinde Platon hakkındaki kağıtların olduğu sarı zarfı tutuyordu. Birkaç kez patika ikiye ayrıldı. Bu durumda Sophie hep daha geniş patikayı seçti. Her yerde kuşlar cıvıldıyordu. Ağaçlarda, havada, otlarda ve çalılıklarda. Kuşlar sabah temizlikleriyle uğraşıyorlardı. Burada hafta içi günleriyle hafta sonu günleri arasında bir fark yoktu. Bütün bu yaptıklarını kuşlara kim öğretmişti? Hepsinin içinde bir bilgisayar, ne yapacaklarını anlatan bir program mı vardı? Birazdan patika küçük bir tepeyi dönüp çam ağaçlarının ardından dik bir şekilde inmeye başladı. Orman ağaçlarla öyle sık kaplıydı ki ağaçların arasından birkaç metre ilerisinden ötesi gözükmüyordu. Bir anda çam ağaçlarının gövdeleri arasında parlayan bir şey göründü. Bir göl olmalıydı bu. Burada patika sola kıvrıldı ancak Sophie patikayı bırakıp ağaçların arasına daldı. Niye bilmiyordu ama içinden bir ses buradan gitmesini söylüyordu. Göl bir stadyum büyüklüğündeydi. Gölün öteki tarafındaki düzlükte kırmızı renkli küçük bir kulübe gördü. Kulübenin etrafı beyaz huş ağaçlarıyla çevriliydi. Bacasından ince bir duman çıkıyordu. Sophie gölün kenarına kadar gitti. Gölün etrafı oldukça çamurluydu. Sonra gölde bir kayık gördü. Kayığın yarısı karada, yarısı sudaydı. Kayıkta bir çift kürek de vardı. Sophie etrafına bakındı. Ne yaparsa yapsın, gölün etrafında dolaşarak kırmızı kulübeye ıslanmadan gitmek çok zor olacaktı. Kararlı adımlarla kayığa doğru gidip kayığı suya indirdi. Sonra içine oturdu, kürekleri yerine takıp çekmeye koyuldu. Çok geçmeden gölün öteki kıyısına ulaştı. İndikten sonra kayığı karaya çekmeye çalıştı. Gölün bu kıyısı öbür kıyıdan daha dikti. Ardına bir kez bakıp kulübeye gitti. Kendini hayret ediyordu. Nasıl cesaret edebiliyordu tüm bunlara? Bilmiyordu. Sanki başka bir şeyin iradesi altına girmişti. Sophie gidip kapıyı çaldı. Bir süre durup bekledi ama kapıyı açan olmadı. Yavaşça kapının tokmağını çevirince kapı açıldı. Merhaba diye bağırdı. Evde kimse yok mu? Kapı büyük bir oturma odasına açılıyordu. Kapıyı ardından kapatmaya cesaret edemeyip açık bıraktı. Burada birisinin yaşadığı kesindi. Eski odun sobasından çıtırtılar geliyordu. Demek ki çok olmamıştı burada yaşayan kişi dışarı çıkalı. Büyük bir yemek masasının üzerinde bir daktilo, birkaç kitap, kalem ve pek çok kağıt duruyordu. Güne bakan pencerenin önünde bir masa ve iki sandalye vardı. Bunların dışında odada pek mobilya yoktu. Ama duvarlardan biri içinde pek çok kitap olan raflarla kaplıydı. Beyaz bir komodinin üzerinde etrafı pirinç kaplamalı büyük yuvarlak bir ayna asılıydı. Ayna müthiş eski görünüyordu. Duvarlardan birinde iki tane resim asılıydı. Bunlardan biri kırmızı fenerli küçük bir koydan birkaç adım ötedeki beyaz bir evin yağlı boya resmiydi. Evle fener arasında içinde bir elma ağacı, sık çalılar ve kayalar olan eğimli bir bahçe yer alıyordu. Bahçenin etrafı kalın huş ağaçlarıyla süslüydü. Resmin adı Bjerkeli'ydi. Bu resmin yanında elinde kitabıyla bir pencere önünde oturan yaşlı bir adamın resmi asılıydı. Bu resmin arka planında ağaçlar ve kayalarla kaplı küçük bir koy vardı. Resim yüzlerce yıl önce yapılmış olmalıydı. Bu resmin adı ise Berkeley idi. Ressamın adı Smibert'ti. Berkeley ve Bjerkeli. Ne ilginç bir şeydi bu. Sophie kulübenin içinde gezinmeye devam etti. Oturma odasından bir kapı küçük bir mutfağa açılıyordu. Bulaşık yeni yıkanmıştı. Tabaklar ve bardaklar bir havlunun üzerine ters çevrilmişti. Tabakların bir kısmında hala küçük sabun köpükleri görülüyordu. Yerde içinde yemek artıkları olan teneke bir kap duruyordu. Demek ki burada bir kedi ya da bir köpek yaşıyordu. Sophie tekrar oturma odasına döndü. Buradan bir başka kapı küçük bir yatak odasına açılıyordu. Yatağın önünde birkaç halı üst üste yığılmıştı. Sophie halıların üzerinde sarı kıllar gördü. İşte bu kıllar burada Alberto Knox ile Hermes'in yaşadığının kesin kanıtıydı. Oturma odasına geri döndükten sonra Sophie komodinin üzerindeki aynada kendine baktı. Aynanın camı mat, buğuluydu. Bu yüzden aynadaki görüntüsü de bulanıktı. Sophie aynadaki görüntüsüne acayip hareketler yaptı. Tıpkı evde banyodaki aynaya bakıp yaptığı gibi. Aynadaki görüntüsü de ona, tahmin edileceği gibi, yaptıklarının aynını yaparak karşılık verdi. Ancak bir an korkunç bir şey oldu. Bir keresinde küçücük bir tek saniye süresince aynadaki kızın her iki gözünü de kırptığını gördü. Sophie korkuyla geri çekildi. Eğer kendisi iki gözünü kırpmış olsaydı, aynadaki görüntüsünün de iki gözünü kapamış olduğunu nasıl görebilirdi? Daha da ötesi, sanki aynadaki kız gözlerini Sophie'ye kırpmış gibiydi. "Seni görüyorum Sophie," demek ister gibiydi. "Ben aynanın öbür tarafındayım." Sophie kalbinin korkunç bir hızla çarptığını hissetti. Aynı anda uzakta havlayan köpek sesi duyuldu. Bu Hermes olmalıydı. Bir an önce evden çıksa iyi ederdi. O anda aynanın altındaki komodinin üzerinde yeşil bir cüzdan gördü. Cüzdanı kaldırıp dikkatle açtı. İçinde bir 100, bir 50 kron ve bir de öğrenci kartı vardı. Kartın üzerinde sarı saçlı bir kızın fotoğrafı yapışıktı. Resmin altında Hilde Möller-Knank ve Lillesand Lisesi yazılıydı. Sophie yüzünün buz gibi olduğunu hissetti. Sonra tekrar köpek havlaması duyuldu. Bir an önce dışarı çıkmak zorundaydı. Masanın yanından geçerken kağıtlarla kalemlerin arasında beyaz bir zarf gözüne çarptı. Zarfta Sophie yazılıydı. Düşünmeksizin zarfı alıp elindeki Platon'la ilgili kağıtların olduğu sarı zarfın içine attı. Sonra kulübeden çıkıp kapıyı ardından kapadı. Dışarı çıkınca köpeğin havlamasını daha da iyi duymaya başladı. En kötüsü kayık ortadan yok olmuştu. Hemen ardından kayığın suda yüzdüğünü gördü. Kayığın yanında küreklerden biri de yüzüyordu. Çünkü biraz önce kayığı iyice karaya çekmeyi başaramamıştı. Tekrar köpeğin sesini duydu. Bu sefer gölün karşı kenarındaki ağaçların arasında bir şeyin hareket ettiğini de duymuştu. Sophie düşünmeyi bir yana bıraktı. Elinde koca zarf kulübenin ardındaki ağaçların arasından koşmaya başladı. Birazdan karşısına çamurlu bir alan çıktı. Sophie dizlerine kadar çamura bata çıka koşmaya devam etti. Koşmak zorundaydı. Bir an önce eve varmalıydı. Eve varmalıydı. Bir süre sonra karşısına bir patika çıktı. Bu ilk yola çıktığı zaman geçtiği patika mıydı? Sophie durup eteklerini toplayarak suyunu sıktı. Patikaya sular akmaya başladığında Sophie'nin de gözünden yaşlar akmaya başladı. Nasıl başarmıştı bu kadar aptal olmayı? En korkuncu da kayıktı. Suda yüzen bir kayık ve bir kürek görüntüsü gözünün önünden gitmiyordu hiç. Her şey ne fena, ne kadar utanç vericiydi. Şimdiye dek felsefe öğretmeni gölün kıyısına varmış olsa gerekti. Evine gelebilmek için kayığını aramıştı mutlaka. Sophie kendini sefil bir yaratık gibi görüyordu şimdi. Ama o hiç böyle olsun istememişti ki. Zarf? Asıl felaket buydu belki de. Niye zarf almıştı sanki? Almıştı çünkü zarfın üzerinde adı yazıyordu ve dolayısıyla zarf kendine aitti de ondan. Yine de kendini bir hırsız gibi hissetmekten alıkoyamıyordu. Böylece eve girenin kendisi olduğunu açık açık anlatmış da oluyordu. Sophie zarfı açtı, içindeki küçük kağıdı çıkarttı. Kağıtta şunlar yazıyordu. Hangisi daha öncedir? Tavuk mu? Tavuk fikri mi? İnsanın doğuştan sahip olduğu fikirler var mıdır? Bitki, hayvan ve insan arasında ne fark vardır? Yağmur niçin yağar? İnsan iyi bir hayat yaşamak için ne gerekser? Sophie'nin şu anda bu sorular üzerinde düşünecek hali hiç yoktu. Ancak soruların bundan sonraki filozofla bir ilgisi olduğunu tahmin edebiliyordu. Filozofun adı Aristoteles miydi? Ormanda epey koştuktan sonra evin etrafındaki çiti görmek, gemi battıktan sonra yüze yüze nihayet karaya çıkmak gibi bir şeydi. Çiti bu taraftan görmek insana garip bir duygu veriyordu. Geçide girdikten sonra saatine baktı. Saat 10:30 olmuştu. Elindeki büyük zarfı diğer kağıtların olduğu bisküvi kutusuna koydu. Yeni soruların olduğu kağıdı ise külotlu çorabının içine sokuşturdu. İçeri girdiğinde annesi telefondaydı. Sophie'yi görür görmez telefonu kapattı. Nerelerdeydin Sophie?
Ben
ormanda gezintiye çıkmıştım diye kekeledi. Ha, evet anlaşılıyor. Sophie cevap vermedi. Eteğinden hala yere sular damlıyordu. Jorun'u aramak zorunda kaldım. Jorun'u mu? Annesi ıslak elbisesini değiştirsin diye yeni giyecekler getirdi. Sophie az daha kağıdı belli ediyordu. Sonra mutfağa gittiler. Annesi sıcak çikolata yapmaya koyuldu. Onunla mı beraberdin? Diye sordu annesi bir süre sonra. Onunla mı? Sophie'nin aklındaki kişi felsefe öğretmeniydi. Evet, onunla. Hani şu tavşanınla. Sophie başını iki yana salladı. Birlikte neler yapıyorsunuz Sophie? Niye böyle sırılsıklamsın? Sophie gözlerini masaya dikmiş ciddi ciddi oturuyordu. Bir yandan da içinden gülmek geliyordu. Zavallı annesi kafasını neyle bozmuştu şimdi de? Yine başını iki yana salladı. Birden annesi soru yağmuruna başladı. Artık doğruyu duymak istiyorum. Geceyi dışarıda mı geçirdin? Niye elbisenle uyudun? Ben yatar yatmaz usulca aşağıya mı indin? Henüz 14 yaşındasın Sophie. Hemen şu an kiminle beraber olduğunu söylemeni istiyorum. Sophie ağlamaya koyuldu ve başladı anlatmaya. Hala korkuyordu ve bilindiği gibi insan korkunca doğruyu söyler. Sabah erken kalkıp ormanda dolaşmaya çıktığını, ormandaki kulübeyi, kayığı ve garip aynayı anlattı. Ancak gizli mektup kutusunu ve onunla ilgili olan şeyleri anlatmamayı başardı. Yeşil cüzdandan da söz etmedi. Niye olduğunu bilmemekle beraber Hilde'yi bir sır olarak tutması gerektiğine inanıyordu. Annesi Sophie'yi kollarına aldı. Sophie artık kendisine inandığını seziyordu. Sevgilim falan yok diye burnunu çekti Sophie. Bir kez öyle demek zorunda kaldım. Çünkü şu beyaz tavşan konusunda gerçekten endişeleniyordun. Demek ta binbaşının evine kadar gittin ha dedi annesi düşünceli düşünceli. Binbaşının evi mi diye sordu Sophie gözlerini açarak. Ormanda gördüğün küçük evde çok çok eskiden bir binbaşı yaşadığı için binbaşının evi diye bilinir. Biraz garip, acayip bir kişiymiş bu binbaşı ama şimdi bunları düşünmek yersiz. O zamandan beri bu kulübede kimse yaşamıyor. Sen öyle san, şimdi kulübede bir filozof yaşıyor. Aa, yine hayal kurmaya başlama lütfen. Sophie odasında oturup başından geçenleri düşünmeye koyuldu. Kafasının içi koca fillerin, komik palyaçoların, cesur trapezcilerin ve elbiseli maymunların cirit attığı uğultulu bir sirk gibiydi. Bunların arasından bir görüntü tekrar tekrar aklına geliyordu. Ormanın derinliklerinde bir gölde yüzen bir kayıkla bir kürek ve evine gelmek için bunlara ihtiyacı olan biri. Sophie'nin felsefe öğretmeninin kendisini üzmek istemeyeceğinden ve kulübeye girenin o olduğunu anlarsa onu yavaş yavaş affedeceğinden şüphesi yoktu. Ama ne de olsa bir anlaşmayı ihlal etmişti. Kendisinin felsefi gelişimini üstlenmiş bir yabancıya böyle mi teşekkür edilirdi? Hatasını nasıl tamir edebilirdi? Pembe mektup kağıdını çıkarıp yazmaya başladı. Sevgili filozof, pazar sabahı kulübenize giren bendim. Bir takım felsefi meseleleri sizinle yakından tartışmak arzusundaydım. Şimdilik favorim Platon. Ancak fikirlerin ya da biçimlerin bir başka dünyada var oldukları konusunda onunla aynı fikirde olup olmadığından emin değilim. Bunlar ruhumuzdadır elbette ama bu başka bir konu. Aynı zamanda üzülerek belirtmeliyim ki ruhumuzun ölümsüz olduğu konusunda da henüz ikna olmuş değilim. En azından ben kişisel olarak daha önceki hayatımdan hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni babaannemin ruhunun idealar dünyasında mutlu bir hayat sürdüğüne ikna edebilirseniz size müteşekkir kalırım. Bir küçük şeker parçasıyla beraber pembe bir zarfa koyacağım bu mektuba felsefeden söz etmek için başlamıştım aslında. Yalnızca sözümde durmadığım için sizden özür dilemek istemiştim. Aslında kayığı karaya çekmek için bütün gücümü kullandım ama anlaşılan pek güçlü değilmişim. Tabii kayığı göle çeken şeyin kuvvetli bir dalga olduğu da düşünülebilir. Eve ıslanmadan varabilmişsinizdir umarım. Yoksa benim de sırılsıklam ve muhtemelen çok fena hasta olacak oluşumda teselli bulabilirsiniz. Ama tabii suç benim. Kulübede hiçbir şeye dokunmadım. Ancak üzerinde kendi adımın yazılı olduğu bir zarfı almaktan ne yazık ki kendimi alıkoyamadım. Bir şey çalmak değildi amacım. Sadece zarfın üzerinde adım yazılıydı. Ve ben tereddüt içinde kaldığım birkaç saniye içinde bunun bana ait olduğunu düşündüm. Bunun için tüm kalbimle özür diler ve sizi bir daha asla hayal kırıklığına uğratmayacağıma söz veririm. Not. kağıttaki sorular üzerinde hemen düşünmeye başlayacağım. İkinci not. Beyaz komodinin üzerindeki etrafı pirinç kaplamalı ayna normal mi yoksa sihirli bir ayna mı? Bu soruyu aynadaki görüntümün iki gözünü birden kırpmasına alışık olmadığım için soruyorum. Saygılar. Son derece ilgili öğrenciniz Sophie. Mektubu zarfa koymadan iki kez okudu. Bu mektup önceki kadar ağdalı olmamıştı hiç değilse. Mutfağa gidip bir kesme şeker almadan önce bugünün düşünce ödevlerinin olduğu kağıdı çıkardı. Hangisi daha öncedir? Tavuk mu, tavuk fikri mi? Bu soruda en az şu tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan sorusu kadar zor bir soruydu. Yumurta olmadan tavuk olmaz. Tavuk olmadan da yumurta olmazdı. Tavuğun mu yoksa tavuk fikrinin mi diğerlerinden önce var olduğunu bulmak da bu kadar zor muydu? Sophie bu konuda Platon'un ne düşüneceğinden oldukça emindi. Platon kuşkusuz tavuk fikrinin idealar dünyasında, tavuğun duyular dünyasında varoluşundan çok daha önce var olmuş olduğunu söylerdi. Platon'a göre ruh bedene yerleşmeden önce tavuk fikrini görmüştü. Ancak Sophie onun tam da bu noktada yanıldığını düşünmüyor muydu? Hiç gerçek bir tavuk ya da bir tavuk resmi görmemiş bir kişi tavuk fikrine sahip olamazdı ki. Böylelikle bir sonraki soruya geçmiş oldu. İnsanın doğuştan sahip olduğu fikirler var mıdır? Hiç sanmam diye düşündü Sophie. Yeni doğmuş bir bebeğin zengin bir fikir dağarcığı olduğuna pek inanamıyordu. Tabii insan bundan hiçbir zaman emin olamazdı. Çünkü bir bebeğin konuşamıyor oluşuna bakılarak onun hiçbir şey düşünmediği söylenemezdi. Ancak bir şeylerin fikrine sahip olmadan önce onları görmemiz gerekirdi, değil mi?